İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Halis Albayrak. Hocam Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Bugün tabii Tefsir Anabilim Dalı Başkanı hocamızla Kur'an üzerine konuşmayı istedik. Bizi kırmadı geldi. Kur'an'ı anlamakla ilgili sorularımız olacak. Evet sayın hocam, Kur'an'ı anlamak deyince acaba ne kastediyoruz? Ben böyle bir cümleyle girmek istiyorum. Çünkü Kur'an bizim elimizde. Biz başından sonuna kadar her an okuma imkanına sahibiz. Yani biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim 23 senede peyderpey inmiş bir kitap ama şu anda bütün Müslümanlar için iki kapak arasında bir kitap. Bunu ifade ediyor. Okuduğumuz zaman ne anlayacağız? Yani Türkçesini anlamaya mı anlamak diyoruz? Kur'an'ın içerisinden mesajlar almaya mı anlamak diyoruz? Veya indiği zaman da ne söylediğini anlamaya mı anlamak diyoruz? Kur'an'ı anlamak deyince ne anlıyoruz acaba hocam? Bununla ilgili bir başlangıç yapalım, ne dersiniz?
Aslında çok kapsamlı bir soru sordunuz. Belki de benim çalışma alanım, uzmanlık alanım itibariyle kapsamlı görünüyor. Bu soruyu sorunca bende pek çok çağrışım oldu. Kur'an'ı anlamayı hangi zeminden ele alacağımı düşünmeye başladım. Kimin anlaması? Kur'an'ı anlamak nedir? Kur'an'ı anlamak deyince bugün mealler üzerinden Kur'an'ı anlamak mıdır? Yoksa uzmanlık itibariyle bir anlamadan mı söz ediyoruz? Herhalde siz uzmanlıkla ilgili değil de sade vatandaşın anlamasını kastediyorsunuz. Ben onunla ilgili belki bazı şeyler söyleyebilirim.
O zaman bu söylediğinizden şunu anlıyorum. Yani ikisi arasında fark olacak anlamına
kesinlikle,
da geliyor.
Kesinlikle.
Biraz ondan da söz edersek.
Tabii.
Yani biz sade vatandaşların Kur'an'ı anlamasının ne demek olduğunu belki onun üzerinden de anlayabiliriz. Çünkü belli ki diğeri daha farklı bir anlamayı işaret ediyor. Uzmanlık olarak Kur'an'ı anlamak. Uzmanlık olarak yani bu işin ihtisasını yapan insanların Kur'an'ı anlaması, bir de herhangi Müslümanların birey olarak Kur'an'ı anlaması. Böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Doğru mu bu böyle bir ayrım?
Remzi Hocam kesinlikle doğrudur. Bir kere Kur'an-ı Kerim'in 1500 yıl önce indirildiğini, daha doğrusu tarihe çıktığını biliyor isek, böyle bir bilgimiz varsa o zaman bunun anlaşılmasının ilmi bir çabayı, bilimsel bir çabayı ve tarihe gitme çabasını gerekli kıldığını anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemde ilk muhataplara bazı ahlaki gerçekleri anlatırken, bazı sorunları dile getirirken ve onların çözüm yollarını gösterirken Allah, orada o toplumun bir bakıma somut ihtiyaçlarını da gözettiği için elbette o toplumun anlayacağı bir dille Kur'an-ı Kerim oluşuyor. Ve onların sorunlarını da içeren bir kitapla karşı karşıyayız. Bir de onların algı düzeneklerini de, algı düzeylerini de nazar dikkate alan bir tanrıdan söz etmeliyiz. Böyle olunca tarihte olan bir şeyi diğer disiplinlere, bilimlere baktığımızda tarihte olan bir durumu irdelemek, incelemek, anlamaya çalışmak hep bir uzmanlık gerektiren konu olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın da aslında uzmanlık bakımından anlaşılmaya çalışılmasına baktığımızda burada ilmi bir çabayı ve düşünsel bir çabayı birlikte görüyoruz. Bu zaman içerisinde belki yine uzmanların çeviri yaparak Kur'an'ı ilgili dile, hedef dile çevirerek yansıtmaları söz konusu. Bu yansıtmada da aslında bir uzmanlık desteği var, uzmanlık katkısı var. O uzmanlık desteğiyle aslında bir yorumla, bir yorum üzerinden bir kişinin zihninin dolayımından geçerek aslında insanlara ulaştırılıyor mealler, tercümeler. O bakımdan her meali Kur'an'ı aynıyla yansıtan bir ürün olarak da, bir okuma kitabı olarak da görmemek gerekiyor. Ama genelde halk arasında ben Kur'an okuyorum denince meali okuyan da Kur'an okuduğunu varsayarak okuyor. Böyle bir ilişki aslında varoluşsal bakımdan, varoluşsal açıdan olumlu görünüyor ise de bunun bazı çıkmazları elbette ki var. Çünkü neticede mealler de çeviriler de bir uzmanın bakış açısını da bazen yansıtan, tercihlerini de yansıtan bir çeviridir, bir üründür. Dolayısıyla sade insana geldiğimizde...
Hocam oraya gelmeden önce bu uzmanlar ve uzmanlık alanı ile ilgili şunu mu anlamak lazım? Yani siz şöyle söyleyince doğrusunu isterseniz ben bu konuda bir aydınlanma yaşadım. Tarihte olan bir durumu incelemek için dediniz. Yani bu ilmi çalışmalara mutlaka gerek var. Yani bu sadece Kur'an-ı Kerim ile ilgili veya Kur'an-ı Kerim gibi kutsal bir metinle ilgili değil anladığım kadarıyla. Yani tarihte olmuş bir şeyi o zamanın durumsal değil mi şartları da göz önünde bulundurularak tarihi çerçevesi, kültürel koşulları her şey göz önünde, o zamanın insan gerçeği, toplum, hayat, gidişat, yani her ne yaşanıyorsa insanlık adına bütün bunların hepsi bir arada düşünülerek bugün anlamanın herhalde gerekli olduğunu ve bunun bir ilmi çalışma çerçevesinde gerçekleşeceğini mi anlamak gerekiyor? Mesela çeşitli yöntemler mi oluyor o zaman uzmanlar çeşitli yöntemler çerçevesinde mi Kur'an'ı anlıyorlar?
Tabii yani Kur'an'ın anlaşılmasında Remzi Hocam siz de biliyorsunuz. Diyelim ki sebebi nüzul diye bir kavram var. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin inişine, surelerin inişine sebep oluşturan olaylar, gelişmeler, o zamanın ihtiyaçları, o toplumun ihtiyaçları söz konusu. Bu olaylar üzerine Kur'an-ı Kerim'in indiği alimler tarafından kabul ediliyor ve söyleniyor. Bu aslında ilk nesil olan sahabenin bize naklettiği bilgilerdir bunlar. Dolayısıyla baktığımızda sebebi nüzulleri bilmeden mesela herhangi bir ayeti anlamaya çalışmak bile bazen Allah'ın neyi kastettiği konusunda isabetli bir sonuç üretmemizi engelleyebilir. Yani sebebi nüzulü bilirsek zihnimiz daha aydınlanmış olur. Yani herhangi bir konuyu anlarken nasıl bir altyapıya ihtiyacımız varsa, bir ön bilgiye ihtiyacımız varsa aslında sebebi nüzul de sebebi nüzul bilgisi, yani ayetlerin inişine sebep oluşturan olaylar, durumlar, tikel yaşam durumları, o dönemin yaşam durumlarını nazar dikkate aldığımızda bunlar da aynı şekilde bir ön bilgi niteliğindedir. Bu ön bilgileri alimler, önceki bilginler, İslam bilginleri hep edinmeye çalışmışlar. Sahabeden bunları öğrenmişler. Ve dolayısıyla ayetlerin ifadelerinin hangi maksatla, hangi amaçla orada yer aldığı konusunda çok ayrıntılı incelemeler yapmışlar. O zaman konuşanın, yani konuşan Allah olduğuna göre, Allah'ın dinleyen de o ilk muhataplar olduğuna göre onlara mutlaka anlamlı, onların dünyasında onlara anlamlı gelecek sözler söylemesi söz konusu. Ve bu sözlerin anlamlı sözler olduğunu anlayabilmemiz için bizim bu ön bilgilere ihtiyacımız var. Kur'an ne zaman indirilmiştir? Mekke'de indirilen ayetlerin nitelikleri, özellikleri nelerdir? Medine'de işlenen konular, ele alınan konular nelerdir? Biz bu konuları eğer bilmezsek, bu siyer konusunu bilmezsek daha doğrusu, Hazreti Muhammed'in ta nübüvvet, yani peygamberlik göreviyle görevlendirildiği andan başlayarak vefatına kadar geçen o süre içerisinde yaşadıklarını içeren bizim kaynaklarımız var. Bunlara siyer kaynakları diyoruz. Bu kaynaklarla birlikte ne var ki sade vatandaşımız okuyamıyor. Yani ondan belki böyle bir şeyi beklemek de fazla bir beklenti olabilir ama sadece önerebiliriz. Ben bu aşamada parantez açarak şunu söyleyeyim ki eğer Kur'an-ı Kerim okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyan sade vatandaşlarımız, insanlarımız siyeri de nazara dikkate alırlarsa, yani kronolojik olarak peygamberin hangi dönemde neler yaşadığı konusunu da az çok irdelerlerse, o konuda da bilgi edinirlerse, o zaman ayetlerin maksatları, yani ayetlerdeki sözlerin karşılıklarını, reel dünyada neye karşılık geldiğini anlamada daha kolay bir kolaylık yaşayabilirler ve bu da bugüne kendi varoluşsal durumlarına, yani kendi dindarlıklarına, kendi Müslümanlıklarına taşıyabilecekleri ilkeleri de öyle zannediyorum ki daha sağlıklı bir biçimde taşıyabilirler ve Kur'an'dan yararlanmaları, Kur'an'ı hayatlarında bir katkı olarak yanlarında görmeleri belki de daha kolaylaşır.
Daha kolaylaşır. Hmm. Şöyle anladım, yani sebeb-i nüzul dediğimiz şey Kur'an'ı anlamak açısından bir ön bilgi vasfı taşıyor. Peki daha başka ön bilgilere de sahip olmak dediğimizde herhalde siyeri de bu cümleden konuştuk.
Evet.
Ama onun dışında da konuşacağımız şeyler olabilir mi? Bunları sıraladıktan sonra belki hocam sebebin üzülle ilgili bize birkaç örnek vererek. Hı-hı. Yani çünkü öyle şeyler söylediniz ki sahabe dediniz, Kur'an'ın hangi ayetinin hangi maksatla ve hangi reel duruma karşılık geldiğini biliyordu. Hı-hı. Şimdi ben sade bir vatandaş olarak başından sonuna okuduğumda, ki cümle arasında şunu da söylediniz, Mekki ayetler dediniz mesela, bu da enteresan bir şey, belki dinleyicilerimizin dikkatini çekti, çekmediyse ben tekrar etmiş olayım. Biz Mekki sureler, Medeni sureler diye bir ayrım biliriz. Mekki ayetler veya Medeni ayetler, hani Mekke'de inmiş ayetler veya Medine'de inmiş ayetler arasında da böyle bir takım farklılıklar mı var bu cümleyi kurduğunuza göre? Veya bu bize nasıl yansıyacak bu anlamda? Şimdi bir ön bilgi olarak hangi şeyleri sıralayabiliriz? Oradan başlamak suretiyle birkaç örnekle bize biraz daha açar mısınız bu konuyu? Çünkü bu ön bilgi konusu bizim için mühim. Kur'an okumayı çok istiyoruz. Yani isteriz tabii ki Müslümanların Kur'an okumakla ilgili her zaman bir aşkı, iştiyakı olmuştur. Ama doğru okumak, anlamak herhalde, değil mi hocam, bizim hakkımız. O yüzden sizin gibi uzman hocalarımızdan bu konuda yönlendirmelere ihtiyacımız var. Yapabildiğimiz kadar. Yani belki bu söylediğiniz şeyler uzmanlar için geçerli ama biz de en azından anlamadığımız şeyleri niye anlamıyor olduğumuzu öğrenirsek bunları duyduğumuzda, o bile bizim için bir kârdır diye düşünüyorum.
Evet, enteresan. Bu ifadeniz çok ilginç oldu bence. Yani niçin anlamada zorlandıklarını,
evet, bunu bilmek bile bizim için önemli.
Katkı sağlayabilir. Şimdi tabii ki Kur'an bir dille inmiştir, Arapça inmiştir. Dolayısıyla Arapça o dönemdeki kullanılan Arapçayı bilmemiz gerekiyor. Mesela uzmanlar o dönemin Arapçasını irdeleyerek Kur'an'ı anlıyorlar.
Hocam çok
yani
önemli.
Yani bu dönemin Arapçasını değil.
Çok önemli.
Yani Arapça dediğimizde sadece dil bilgisi değil, bugünün Arapçası da değil. O dönemde acaba hangi kelime ve hangi kavram neye tekabül ediyordu, neye karşılık geliyordu gerçek dünyada, onları irdelemek gerekir. Bu arada o toplumun örfünü, adetini, kültür kodlarını da bilmemiz gerekiyor. Ki Kur'an'da ele alınan konuları anlayabilelim ve oradan mesajı 21. yüzyıl insanı olarak nasıl çıkarabileceğimiz konusunda da bir bilince sahip olalım. Çünkü tarihi unsurları zorunlu olarak taşıyan bir kitapla karşı karşıyayız. Yani mutlaka o tür unsurlar Kur'an-ı Kerim'de var. Bugün pek söz konusu etmediğimiz, gündeme getirmediğimiz konular Kur'an'da işleniyor. Çünkü o toplumun o tür ihtiyaçları vardı ve o toplumun ihtiyaçlarına göre konuşuldu. Demek ki dil açısından da Bizim çok ciddi etütlerimiz var baktığımızda tarihe, bilimsel çalışmalar. Bu konuda çok zengin bir literatürümüz var. Ve bugün biz tefsirciler olarak bu literatürü tek başımıza inceleme imkanına bile sahip değiliz. Dolayısıyla bunları doktora öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz vasıtasıyla o bilinmedik alanları, ışık tutulacak alanları tespit edip onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması dediğinizde bu medeniyetin, aslında İslam medeniyetinin en önemli sorumluluklarından birini soruyorsunuz aslında ve bu medeniyet ölçeğinde anlamaktır. Zaten uzmanlık desteğiyle, uzmanların desteğiyle Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ın her dönemde kronolojik olarak ve coğrafi olarak hem yatay hem dikey anlamda hayata katkısını sunabilmesinin imkanlarını ortaya koyması bakımından elbette ki bir uzmanlık okuyuşu zorunludur. Ben şu an itibariyle bu uzmanlık okuyuşuyla ilgili konulara değindim. Belki ileride sade vatandaşla ilgili, sade insanımızla ilgili okumalar nasıl olur, onunla ilgili de konuşabiliriz. Bir örnek istemiştiniz. Sebebi Nüzul'le ilgili bir örnek vereyim. Bakara suresi, ama ayet numarasını hatırlayamayacağım şu an itibariyle. Bakara suresinde bir ayette evlere arkasından girmeniz iyilik değildir diye bir ifade vardır.
Yani şimdi, ben meali açıp okuduğum zaman bunu göreceksiniz, böyle bir ifade göreceğim. Evlere arkasından girmek, girmeniz iyi değildir diye
girmeniz
bir ifade
iyilik,
var.
Bir iyilik değildir.
Bir iyilik değildir.
İyilik değildir. Orada bir kelimesi geçiyor. Tamam. Bir iyilik anlamında.
Bir iyilik değildir.
Evet.
Tamam.
İyilik değildir. Şimdi peki ne demek? Yani bugünün okuyucusu evlere arkasından girmek dendiğinde, özellikle apartmanlarda yaşayan insanlar için bu zaten söz konusu bile değil. Belki müstakil evlerde ancak akla gelecek bir şey. O da arka kapıdır, arkası değildir işin. Peki buradan ne anlayacağız diye düşündüğümüzde.
Acaba dinleyicilerimizden de mesela merak eden olmuş mudur ki bunu okuyup, değil mi? Hiç aklımıza gelmiyor böyle şeyler. Okuyup geçiyoruz, kolay gibi geliyor. Ama şimdi siz söyleyince birden.
Doğrudur.
Yeniden düşündüm, evlere arkasından girmeniz iyilik değildir. Ne demek acaba?
Evet. Şimdi sanki aslında bugünün okuyucusu yerine kendimi koyarak izninizle bir şey söyleyeyim. Yani evet, evlere arkasından girilmez. Tabii ki kapı varken niye arkasından gireceksiniz? Dolayısıyla bu doğru bir söz. Peki doğru bir söz de yani bu kadar bedihi, aksiyomatik, yani belitsel bir bilgiyi, apaçık bir bilgiyi Kur'an'da Allah'ın önemseyerek anlatmasının anlamı o zaman nedir?
Geçiyor.
Anlamı nedir? Yani bunun ayete konu edinilmesi neden gereksin ki, böyle bir gereklilik? Yani apaçık olan bir şeyi niye hala söylüyor ki Allah? Oysa söylediği şey tabii ki bugünün insanının anladığı şey değil elbette. Bambaşka bir şey, tarihsel bir duruma, o dönemin insanların bir durumuna işaret ediyor. O da şudur. Hac esnasında İhrama giren insanlar, haçta ihrama giriliyor. İhrama giren insanlar, o dönemin insanları, evlerine kapılarından giremiyorlar. Daha doğrusu evlerine girmiyorlar. Evlerine girmeleri bir kötülük gibi algılanıyor. Kendileri bunu bir günah gibi addediyorlar ve
kültürel bir durum.
O kültürde böyle bir inanç var, böyle bir kabul var.
Yani hac ibadeti tamamlanana kadar evlerine girmemeleri gerekiyor.
Şimdi evet. Ama evlerine de ihtiyaç duyuyorlar, girmek istiyorlar. Evlerine girecekler. Peki nasıl girecekler? Kapıdan girmeleri yasak olduğuna göre, kendi kültürlerine göre evlerine bir formül buluyorlar. Bu sefer arkadan bir delik açıyorlar, bir yer açıyorlar. Orayı açtıktan sonra oradan giriyorlar. Oradan girince de sanki evlerine girmedikleri için girmemiş gibi oluyorlar. Aslında biraz da kendilerini kandırıyorlar. Ve dolayısıyla kendi açılarından kötü bir iş de, kötü bir davranış da yapmamış oluyorlar. Böyle bir anlayış, böyle bir uygulama var ve böyle bir inanç var, böyle bir kabul var, itikat bu. Böyle bir inançca Allah aslında diyor ki onlara hitaben, direkt, doğrudan, evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. Dolayısıyla yani evlere tabii ki nereden girilmesi gerekiyorsa oradan gireceksiniz tarzında bir öğütle ayet bitiyor. Şimdi baktığınızda bu bugün için neyi bize söyler diye ben isterseniz o konuda yardımcı olmaya çalışayım. Bugün için bize şunu söylüyor bana göre, burada yorumla ulaşabiliyoruz buna. Yani batıl bir takım itikatlarınızı gerçekmiş gibi kendinize engel olarak koymayın. Kültür size bazı aslı astarı olmayan kabulleri empoze etmiş olabilir. Bunları sorgulayın, bunları öğrenmeye çalışın, bunları irdeleyin ve boş işler yapmayın, anlamsız işler yapmayın batıl itikadınıza dayalı olarak. Belki böyle bir ders çıkarılabilir ama bakın bu yorumla çıkarılabilir. Peki bunun aslını esasını bilmezsek bambaşka bir anlama gidebiliyoruz. Yani bir örnek olarak bunu vermiş olayım.
Evet, yani şimdi insanlar bunu literal olarak evlere arkasından girmenin iyi bir şey olmadığını anlayacaklar ama işlevsel değil.
İşlevsel değil. Yani
bugünün insanına bir şey söylemiyor. Yok. Ama şöyle de bir ihtiyaç var. Yani bu bir Allah'ın bize gönderdiği bir vahiy, bir yardımsa o zaman sanki her şeyden bir mesaj almamız gerekiyor. Bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz Müslümanlar olarak bunun ihtiyacı içerisindeyiz. Hani evet. Bu ilk başta başlarken onu da sordum ya size, hani Kur'an'dan mesaj almak mı, anlamak anlamına geliyor. Hı-hı. Yani her bir, o zaman sizde tevil yoluyla, yani yorum olarak bunu bir yardım olarak sundunuz değil mi dinleyicilerimize? Evet, yani bu, eğer buradan bir şey ama
bir şey çıkarmamız gerekiyorsa üstelik gerekiyorsa. Yani gerekmiyor da aslında bana göre, yani oradan illa da bir şey çıkarmamız gerekmiyor ama bir şey çıkarmamız gerekiyorsa, hani Kur'an'la varoluşsal ilişkimiz biraz duygusal ilişkidir ya, hani inanca dayalı ilişkidir, dolayısıyla oradan her bir cümlesinden ve her bir kelimesinden bir koca bir dünya yaratmak isteriz ve oradan bir şeyler almak isteriz. Aslında ben ilkesel olarak buna olumlu bakan biri değilim tefsirci olarak. Çünkü o dönemin şartlarında söylenmiş olan bir söz çok anlamlı, çok vurucu, çok etkin bir biçimde o dönemin insanına hitap etmiştir. Biz dolaylı olarak sadece bir takım yorumlarla oradan sonuçlar üretebiliriz. Ama bazen de hiç üretmemeliyiz bence. Ürettiğimizde çok sıkıntılı bir noktaya gelebiliriz. Çünkü o dönemin şartlarında ortaya çıkan bazı hukuk mevzuatı vardır. O mevzuatla ilgili ifadelerle karşılaştığımızda bu sefer işin içinden çıkamayabiliriz. Bu verdiğim örnekte işin içinden çıkabiliyorum. Ben de bir yorum getirebiliyorum ama öyle ayetlerle karşılaşırız ki yorum da getiremeyiz.
Peki, orada sadece dururuz. O zaman dururuz. Ne yapacağız?
O zaman şunu yapacağız. Yapacağımız şey şu. Kur'an-ı Kerim bir söylemdir. Kitaptan önce bir söylemdir o. Bakın söylemle kitap arasındaki farkı kısaca, vaktimiz varsa açıklayayım.
Hocam lütfen.
Söylem kendi içinde siyaseti olan, kendi içinde hedefleri olan ve zaman içerisinde kendisini yenileyen, kendisini dönüştüren bir entiteye, bir varlığa verdiğimiz addır. Kitap böyle bir şey değildir. Kitap hedef kitlesi belli olan ve o hedef kitleye, bu bilimsel bir kitap olabilir, sanatsal bir kitap olabilir, bütün bu kitapların hedefinde bir hedef kitle vardır. Ve o hedef kitleye planlı, programlı bir biçimde ve sistematik bir şekilde siz konuları işleyebilir, irdeleyebilirsiniz ve anlatabilirsiniz. Ancak Kur'an-ı Kerim bir şeyleri anlatmak değil, aslında bir şeyleri dönüştürmek için gelen bir kitap olduğu için söylemdir. Dolayısıyla canlı bir öznenin, yani Allah'ın, o toplumun yaşadığı olaylar üzerinden mesajını kodlamasıdır. Yani mesaj onların üzerinden kodlanmıştır. Önemli olan bizim bugün o mesajı çıkarabilecek bir yetkinliğe ulaşabilmemizdir. Bir altyapı oluşturabilmemizdir. Bir bilinç oluşturabilmemizdir. Bu konuda eğitimimizin çok zayıf olduğunu ben biliyorum. Kur'an'la iletişimimizin bu konuda sorunlu olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla bu sorunları aşmamız lazım ama. Yani sorunlar var diye burada oturup ağlaşacak falan değiliz. Bu sorunları aşmanın yolu var. Bilimi ve düşünceyi öne alan bir yaklaşımı mutlaka benimsemek zorundayız. Kur'an'ın sadece çevirileriyle Kur'an'la ilişki kurmak yerine daha ayrıntılı bilgileri içeren, belki Kur'an tefsiri dediğimiz kaynaklara da zaman zaman başvurmamız ve hele hele Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara başvurmamız da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Yani o zaman tefsir o zamanla ilgili daha çok bize bilgi verecek ve bu sizin söylediğiniz ilişkiyi kurmamız, yani o zamandaki yaşayan insanın varoluş durumunu ve ona göre Allah'ın verdiği tepkiyi, evet, değil mi? Çünkü sorular soruluyor. O cevaplar alınıyor.
Tabii.
Canlı bir iletişim,
tabii,
karşılıklı bir etkileşim. Tabii. Çünkü sorusunu sorup cevabını bekleyen, evet, insanlar var.
Evet. İşte bu söylemin, Remzi Hocam, söylemin bu diyalojik, diyalogsal,
evet,
yapısı var. Yani
evet.
Onu çok güzel ifade ettiniz. Kitapta diyalog yoktur.
Yok.
Söylemde diyalog.
Ama şu anda biz kitapla karşı karşıyayız.
Ama şu anda kitapla karşı karşıyayız.
İşte asıl mesele bu
i̇şte
hocam.
İlk sizin muhatapların, problem, tabii ilk muhatapların konumunda değiliz.
Sizin problem dediğiniz şey daha çok oradan kaynaklanıyor,
oradan
değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum.
İlk muhatapların problemi yoktu. Çünkü direkt onlarla ilgili bir söz söyleniyordu. Onlar hiç yadırgamıyorlardı. Ve bir anlama gerçekleşiyordu. Çünkü söylemdi bu. Ve karşılıklıydı. Onlar soruyorlardı. Cevap iniyordu, cevap geliyordu. Ama bugün böyle bir aktivite yok. Yani böyle bir vahiy hadisesi var mı bugün? Bugün peygamberlik yok. Dolayısıyla bugün bu sefer söylem olarak oluşmuş bir söz varlığı olarak kitapla karşı karşıyayız.
Evet.
Ve adına kitap,
kitap diyoruz.
Adına kitap dediğimiz için zaman zaman işte sıkıntıya düşüyoruz. Hoş, kendisi de kitap kelimesini kullanıyor kendisi için ama sonuçta onu tam bir kitap gibi telakki etmemiz, öyle algılamamız bizi içinden çıkılmaz sorunlara yönlendirir, sorunlara yol açar.
Ama yine de biz diyoruz ki bilimi ve düşünceyi öne alan çalışmalarla, evet, bu sorunları, evet, tespit edip
rahatlıkla
bu sorunların, evet, üstesinden gelmek için çalışmalarımızı zaten devam ettiriyoruz,
evet,
ve bu şekilde, evet, de devam edecek. Şimdi ben başından itibaren şöyle bir özet getirmek istiyorum. Kur'an'ı uzmanlık desteği ile anlama çabası için biraz konuştuk biz bugün sevgili dinleyiciler. Aslında bireysel olarak Kur'an'la karşı karşıya kaldığımızda birey okuması nasıl olur? Yani ben bir Müslüman insan olarak açacağım Kur'an'ı, okuyacağım ve ben daha çok nelerle karşılaştığımda ne hissediyorum ve ne anlamam gerekiyor? Bununla ilgili sorularımızı merak etmeyin. Bir sonraki programda yine Sayın Hocamızla konuşmayı planlıyoruz. Çünkü bugün buna zaman kalmadı. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Halis Albayrak Hocamızdı. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyiciler, biz size e-mail adresimizi de verelim. Sorularınızı ve programda dinlemek istediğiniz konuları bize iletmenizi bekliyoruz. ilahinizam@trt.net.tr. Tekrar ediyorum. ilahinizam hepsi küçük ve bitişik @trt.net.tr. İyi günler.
İlahi Nizam ve İnsan.